Ayrım 14. 7. gün İhsan Oktay Aner. Sayfa 154. Motorları tam yol çalışan zeplinin gürül gürül dönen pervaneleri onu bu fırtınada burun yukarı 14 dereceyle göğe iterken nihayet irtifa saati 1200 metreyi gösterdi. Pus giderek azalıyordu ve derken güneşin kumanda kabininin ön penceresinden vuruveren sımsıcak ziyası İhsan Sait'in gözlerini alıverdi. Aşağı baktığında kıran kırana mücadelesinde altına alıp duman ettiği bulutu gördü. Genç kız hayalleri kadar pespembe ve hallacın attığı pamuk kadar yumuşak göründüğüne bakılırsa hem renk hem de tıynet değiştirmiş olmalıydı. Elhamdülillah. İhsan Sait kurtulmuş, selamete yani semaya varmıştı. Derin bir nefes aldı ve zeplin Lodos istikametine dönene kadar dümeni çevirip kilitledi. Bu arada durmadan kabinin geri tarafındaki küçük telsiz telgraf odasından bir teviye da di di di di di da di di di di da di di di di di da di di di di di da da di di da di di da di di di sesleri işitilmekteydi. Ancak İhsan Sait telsiz telgraf odasına girip cihazın takat kablosunu söküp çıkardığında Morse sedaları kesiliverdi. Artık ortalıkta bir sessizlik hüküm sürüyordu. Moğol nefes nefese kalmıştı. Bir an duraksadıktan sonra kabinin sancak penceresini açtı. Ardından İdris dedenin kanlar içindeki cesedini zemindeki brandaya yatırıp sardı. Telsizin kablolarını söküp iki uçtan bağladıktan sonra pencereye sürükledi. Aşağıda rüzgarın sürüklediği bulutların arasından zaman zaman deniz görünüyordu. Dua bile okumaksızın ve bir an bile duraksamadan zavallı ihtiyarın cesedini pencereden aşağı atıverdi. İşte bu anda içi kut ve mut doluverdi. Suratına bir tebessümdür yayıldı. Pencereyi kapatıp tavandaki kapağı açtı ve merdivenden alavereye, oradan da ıhlaya pohlaya ama sabırsızlıkla zeplinin tepesindeki gözetleme platformuna tırmandı. Makinalı tüfek buradaydı ve zeplinin rüzgarla ağır ağır salınması nedeniyle yüzlerce mermi kovanı zeminde bir o yana bir bu yana tıngır tıngır yuvarlanıyordu. Bulutların üzerinde olmak Moğol'un başını döndürmüştü. Ayaltı alemin hercümercinde kıvranan kılbazlara, kalleşlere ve kakavanlara tepeden bakıp onları aşağı görüyordu. Zeplinin İttifa saatine bakılırsa bunda da haklı sayılırdı. Sefinenin bile tepesinde poz kesip racon atan barbarı artık daha aşağısı kurtarmaz gibiydi. Ama onun gözü daha da yükseklerdeydi. Ait olduğu yerin de gökyüzü olduğunu düşünen Moğol'un içindeki o vahşi bozkurt artık yurdu olan göklere vasıl olduğundan mıdır uyanıp barbarın yüreğinde ulumaya başlamıştı. Şarkta yükselen güneş onun damarlarındaki fetihçi ve vahşi kanı kaynatmaya başladı ve kendisini eskiden olduğu gibi bir fatih olarak hissetti. Bulunduğu yerde mıhlandı. Ben Ogeday, gökyüzünün fatihiyim. Evet, Cengiz nasıl ki yeryüzünü fethettiyse Ogeday da gökyüzünü fethetmişti. Dolayısıyla o göklerin hükümdarı olmaktan çok bulutların, yağmurların, şimşeklerin ve kasırgaların ilahıydı. Bu yüzden kendi ilahlarını tapınıp vecde gelerek vicdanlarının sesini dinleyen ve iyi ile kötüyü icat eden zavallıların çok ama çok üstündeydi. Bir ilah olarak onun artık akla da ihtiyacı yoktu. Çünkü istemesi yeterdi. Derken bulutların üzerindeki kutsal gökyüzünü ciğerlerine çekti ve kollarını havaya açarak var gücüyle haykırdı. Ben gök tanrıyım. Bunu kendisinden başka işiten olmadı. Çünkü ondan başka hiç kimse artık yoktu ve o gök kadar tekti. Bir o kadar da yalnızdı. Elbette istediği bu değildi. Sadece aşkı için ilah olmuştu ve yalnızca aşkı için ilahlıktan vazgeçecekti. Koynundan Dejira'nın fotoğrafını çıkardı. Onun güzel gözlerine ve kucağındaki sevimli iri kediye hasretle baktı. Cennetine yani Dejira'ya kavuşmasına hem asırlar ama bir bakıma da sadece saatler vardı. Bulunduğu gözetleme platformunda saatlerce ta güneş alçalana kadar hem hayalindeki hem de fotoğraftaki Dejira'yı seyretti. Gece yağmurda ıslanan zeplin tam yol seyrederken güneş ışığıyla kurumuş, artık hafiflemişti. Evet, vakit artık gelmişti. Kalbi güm güm atıyordu. Aşığının fotoğrafını koynuna koyduktan sonra bir çırpıda kumanda kabinine indi. Zeminde tenvir fişeklerinin bulunduğu kapağı kaldırdığında içinde senelerce kalacağı tabutu gördü. Kapağı kabinin arkasına fırlattıktan sonra çelik tabutun tamburasını çevirip kapağını açtı. Tazyike dayanıklı lahdin elektrik ampulü hemen yanmıştı. Tabuttaki tahta kutuyu açıp içindeki iki şırıngayı kontrol etti. Her şey tamamdı. Doğrulup garpta batan o kızıl güneşe son bir defa baktı. Ardından hem de hiç duraksamadan safra tanklarını açan kordonlara asıldı ve zeplindeki bütün gliserinli suyu boşaltır boşaltmaz şahlanan sefine saniyede 24 metre hızla yükselmeye başladı. Fazla zamanı kalmamıştı. Derhal tabutuna girdi. Dışarı hava sızdırmayan ağır çelik kapağı kapatıp tamburayı içeriden döndürdükten sonra kilidin tıkırdayıp kapandığını algıladı. Hızla göklere yükselirken 10 dakikalık havasının olduğunu biliyordu. Bunun için tahta kutuyu açıp şırıngadaki gliserolü bedenine zerk etti. Hemen hiç beklemeden ikinci şırıngayı aldı ve "Dojira, aşkım," diye mırıldandıktan sonra göğsüne saplayıp bundaki potasyum kloridi o ana kadar aşkı için atan kalbine akıttı. Ve o anda kalbi durdu. Bu onun miracıydı. Çünkü zeplin hızla yükselmeye devam ediyordu. Çok geçmeden o fevkalade yükseklikte dondurucu soğuk arttı. Kabinin camları korkunç soğuktan çatırdadı. Ve nihayet paramparça olunca pencerelerden içeri iğne kadar keskin kar billurları püskürüverdi. Benzin buz kestiği için motorlar durunca muhassalının pervanesi açılmış, irtifa saati ise 9.999 metreden sonra durmuştu. Manyetik pusulanın gliserinli suyu çoktan kaskatı donmuş, kabindeki her şey buzlaşmış, kar gibi bembeyaz olmuştu. Bir süre sonra çok ama çok yükseklerdeki zeplindeki formülü ve imal sırrı çok uzak bir gelecekten gönderilmiş hidrojen hücrelerinin otomatik emniyet subapları açıldı ve patlamaması için fazla gazı tahliye ettikten sonra ebediyete kadar kapandı. Hava sefinesi tazyik irtifasını yani dünyanın bu soğuk bölgesine gelmişti. Göklere miracından sonra o korkunç soğukta lahdinin içinde mermer bir ilah heykeli gibi kaskatı buzlaşan Moğol'un bedeni bu haliyle zeval bulmadan payidar kalacaktı. Artık onun semadaki yolculuğuna payen yoktu. Çatırdayarak çakan şimşeklerin canavar pençeleri gibi kavradığı dağ misali dev bulutlar, saat yönüne yahut tersine dönen korkunç kasırgalar, volkanlardan püsküren devasa kül bulutları artık ebediyen altında kalmıştı. Rüzgar göklerdeki La Yemut ve La Yezal mozolesini ister şimale yahut cenuba, ister garba veya şarka sürüklesin, gittiği tek yön geleceğin ta kendisiydi. Ölümsüz olan yegane ilah o değildi. Hava karardığı vakit zeplinin altındaki buz sarkıtlarında, ayın ışığı parıldadığında zincire vurulmuş prenses Andromeda'yı kurtaran Perseus da onun gibi gökte dolaşıyordu. Prensesin babası Kral Kifeus ve annesi Kraliçe Kassiopeia da gök boyunca garba doğru seyretmekteydiler. Harp ilahı Merih ise ayın yanında Cevza burcundaydı. Ama en önemlisi zaman ilahı Satürn, namı diğer Kronos çoktan doğmuştu. Az sonra Orion'un iki köpeği Kelbül Asgar ve Kelbül Ekber de yükseldi. Büyük ayı yahut Dübbe, Mirak, Fakha, Magriz, Elyus, Meyzer ve Kaid ile yedi uyurlar ise şimaldeydiler. Sabaha karşı kocası Batlamyus'a aşık Berenis'in feda ettiği ve Zevs'in göğe yerleştirdiği saç zenitteydi. İşte donmuş bedeniyle gelecekte diriltilmeyi bekleyen İhsan Sait'e bu ilahlar günlerce, haftalarca, aylarca ve senelerce yoldaşlık ettiler. Üstelik onu kıskandılar. Çünkü kendileri daima garba giderken o geleceğe seyahat ediyordu. Günün birinde Tekvinhane Maliki yanında Anadolu'nun bilmem neresinden kısa ve kalın bacaklı tıknaz bir merdiven yarmasıyla çıka gelmişti. Suretle alay olmazdı olmasına ama markaya itimat diye de bir şey vardı. tam olarak nereden olduğu bilinmiyor ama susuz ziraat yapılan, dolayısıyla ahalinin ziyadesiyle boş zamanının olduğu, bu nedenle pinekleyip yağ bağladıkları için enselerinin katmerlendiği bir muhitten olsa gerek. Ama bu zatı hor görmek yanlış olur. Çünkü o bir inkılapçı torunuydu. İşte bu nedenle sırf inkılapçı atalarından dolayı mukaddes ve asil bir kan taşıyordu. Söz konusu inkılap ise 8000 sene evvel yapılan ziraat inkılabıydı. Çok daha sonra ortaya konacak diğer altısıyla birlikte bu inkılabın semeresi olan tahılla beslenen birinin bir Moğol yayını gelerek değil dördünü beşini bir tek oku bile 10 adım uzağa fırlatma şansı var denemezdi. Ne var ki tayin edilmiş memurlar diğer inkılapların faydasını görecek, yani börtü böcek, yılan, çıyan gibi ananevi gıdalarla nefsini köreltme yerine ana babalarına asi olup toprağı ilk tohumu eken ihtilalcilerin soyundan gelen şu çiftçi kıraathanede pineklerken, o maaşlılar da amirlerinin hela sonrası taharetini dilleriyle yapıp nafakalarını devlet bütçesinden doğrultacaklardı. Gel gör ki talih, bir inkılap, belki de ihtilal ve hatta bir isyan demek olan ziraat gibi bir faaliyetle meşgul asi çiftçiye de yar olsaydı, o da tahıl tüccarı önünde boyun büküp el pençe divan durmak yerine vazife ve maaşla devletimizde bir makama kurulup dairesinde kendi köyünden işi düşen namert köylülerini sürüm sürüm süründürüp hayattan kâm alırdı. Üstelik bunun için amirin yırtık donundan kir yalamaya bile hazırdı. Hatta devletimiz onun ecnebi memlekete gönderse de bu inkılapçı altın bir kaideye oturtulmuş bir mükafat kazansa bile pek ses etmez. Dairesine dönünce de alkışlara, tebriklere sesini çıkarmaz. Ama köyüne bir uğradı mı işte orada davul zurna eşliğinde mangalda kül bırakmazdı. Çünkü onun planları olsa olsa köyün dulu, dur kızı kuytuda sıkıştırıp mıncıklamak, kümese kasaba pazarından 2 tavuk daha almak gibi şeylerdi. Planlar bir yana, hayalleri ise ağanın kızı Bestenur ile gerdeğe girmek, kasabada bakkal dükkanı açmaktı. Bunlar akla uygun şeylerdi ama geceleyin gözler yumulup uykuya dalındığında görülen rüyalar, işte bunlar adamın aklını, havsalasını zorlardı. İşerken pipilerinden çiş yerine dizi halinde nazar boncukları dökülen veletler, kafalarındaki boynuzlardan biri orak diğeri saban demiri olan öküzler, gel bala bala diyen mavi gözlü zenciler, akıl mantık dışı hemen her şey. İşte asi köylü devlet memuru olup da bir mükafat kazandığı için ecnebi memlekete gönderildiğinde karşılaşacağı şeyler bu üçüncü havsalaya sığmaz şeylerdi. Zaten mükafatı alırken bile rüyadaymış, sahici hayatta değilmiş gibi davranırdı. Gerçekte orada bulunması da bir mana ifade etmez. Tıpkı rüyada olduğu gibi orada da bir rehber refakatinde gezinen turistler misali olan biten her şeyi olağan karşılardı. Çünkü nasıl olsa ha orada bulunmuş, ha rüya tabirleri lügatı okumuş, aynı şeydi. Vazifeli olduğu devlet dairesi ise ecnebi memleketten daha bir makul muhit sayılırdı. Ama en hakiki, en sahici mahal elbette ki aldığı mükafatı kasabanın kuyumcusunda bozdurduktan sonra 7 gün 8 gece toy düğün edeceği köyü ve oradaki dostlarıyla düşmanlarıydı. Bütün bunları ancak rüyasında görse inanır ve şeyhine yordururdu. Çünkü hayatının değişmeyeceğini gayet iyi biliyor, buna da kader diyordu. Zaten kader bir memurun sabit geliri gibiydi. Fiyatlar yükselip alçalsa bile maaş, yani kader, değişmezdi. Aynı şekilde asi çiftçi de sağlamcıydı. Köy camiinde safa girerken cemaate bir nazar eder, bunca insanın ahiret konusunda yanılmasının imkansız olduğunu düşünür, böylece imanı kuvvetlenirdi. Emeklilik kesintisini öder gibi enkantasyonlarını okur, içi ferahlamış bir halde mabetten çıkardı. Çiftçinin hayatı işte böylece sürüp gidiyordu. Ancak bu adamcağızı bir sürpriz beklemekteydi. İşe bak ki o gün ziraat inkılabı yapanların soyundan gelen asi çiftçiyi, hayırdır inşallah, tekvinhanenin maliki yolda durdurmuştu. Olur şey değil ama ona tekvinhanede bir iş teklif ediyordu. Üstelik iş garantiydi ve atılma kovulma tehlikesi de yok gibiydi. Ayaltı aleminin en sağlamcı adamı bile işi kabul ederdi. Bu yüzden asi çiftçi bir an bile tereddüt etmeden tekvin hane malikinin ardına düştü. Birlikte iş mahalline geldiklerinde zeminin altındaki kazan dairesinde harıl harıl yanan ateşin sesini işittiler. Koskocaman bir piston hızla gidip gelerek bir yeli itip çekiyor, o da dev gibi bir çarkı fırıl fırıl döndürüyordu. Çarka dönerken vınlayan büyük bir şaft rapt edilmişti. İşte bu şaft takırdayan dişliler vasıtasıyla koskoca binanın ortasındaki muazzam planetaryumda bulunan Güneş'e, Utarit'e, Zühre'ye, Dünya ve Ay'a, Merih'e, Müşteri'ye, Zuhal'e ve Zodyak'a hareket veren millere bağlıydı. Bu devasa makine fasıla vermeden çalışırken ameleler de dönerken gıcırdayıp çatlama tehlikesi arz eden dişlileri yağlıyor, tazyik ve sürat saatlerini muayene ediyor, buhar yahut duman kaçağı olan boruların vanalarını derhal kapıyor veya açıyorlardı. Kısacası vazife şinas ameleler sayesinde tekvinhanede her iş aksamadan ifa ediliyor, bütün muazzam makinenin tekmil aksamı selametle çalışıyordu. İşte tekvinhanenin maliki asi çiftçiyi daha sonra koskoca bir odaya aldı ve ona ta tavana kadar uzanan kefeleri boş o muazzam teraziyi gösterip "Bak gördüğün gibi terazi muvazene halinde. Buradaki her şey saatin parçaları kadar belki daha da çok hassastır. Eğer tekvinhanenin bir aksamı iş görmez olursa terazinin muvazenesi bozulur ve onu yeniden düzeltmek gerekir. Bu da çok ama çok zor bir iştir." Bunları söyledikten sonra kolunu asi çiftçinin omzuna atarak tekvinhanedeki bütün ameleleri çağırdı ve onlara "Bu gördüğünüz çiftçi benim tekvinhanedeki halefimdir ve ona itaat edeceksiniz." dedi. Onlar da "Evet" dediler. Ancak ateşçi "O bir çiftçi ve onun işi toprakla, benim işim ise ateşle, bu yüzden ben ondan üstünüm." dedi. Bu söz üzerine sinirlenen tekvinhane maliki "Öyleyse git ateşine ve sana uyanlarla birlikte orada kal," dedi. Ardından asi çiftçiye dönerek, "Buradan artık sen mesulsun. Var dilediğini yap. Ama şunu bil ki bu tekvinhane bir şirket değildir. Sadece benim mülkümdür. Dolayısıyla bir tek bana karşı mesulsün," dedi. Derken hizmetindeki ameleler çiftçiye yatacak yerini gösterdiler. Burası temizce bir barakaydı. Ancak asi çiftçi ziyadesiyle yalnızdı. Bu yüzden memleketinden karısını, babasını, bibisini, anasını, emmisini, ebesini, kaynını, kayınçosunu, biraderlerini, torununu, tosununu, dölünü, döşünü getirtti. Bu akrabalar da hısımlarını, hısımlar ise komşularını getirttiler. Sonuçta tekvinhane de asi çiftçi ziyadesiyle semereli oldu. İşte günün birinde kazan dairesindeki ateşçi kulağına eğilip onu "Sen enayiliğine doyma," diye kışkırttı. Çiftçi bunun nedenini sorduğunda ateşçi, "Tekvinhane aslında bir şirket. Seni alan şahsın ortağı olabilirsin. Bak gördün mü, işleri sana bırakıp gitti. Ne diyeceğim biliyor musun? Sen bu makinenin ayarını boz. Zaten senin ondan ne farkın var? Hatta daha iyisin. Sen makinenin ayarını tekrar düzeltince o seni ortağı olarak kabul etmek zorunda kalır. Şirkete sen de katılırsın," dedi. Asi çiftçinin gözleri heyecanla parıldamıştı. Sırıtarak hemen bir levye alıp dişlilerin arasına sıkıştırdı. Dişliler bir iki takırdadıktan sonra durdu. Derken oradan buradan kıvılcımlar fışkırmaya, alevler parıldamaya, dumanlar tütmeye başladı. Planetaryumdaki seyyareler yine dönüyordu ama sağda solda borulardan buhar boşalıyor, dişliler ve miller gacır diyor, ameleler feryat ve figan ederek koşturuyor, vanaları çevirerek hiç olmazsa tazyik saatlerinin patlamasını engellemeye, yangın kovalarındaki kumu alevlere dökmeye, kancalar ve baltalarla yanan aksamı söndürmeye çalışıyorlardı. Asi çiftçi ve akrabaları korku içinde terazi odasına koştular. Muvazene bozulmuştu. Dev kefelerden biri aşağıda, diğeri yukarıdaydı. Hemen her şeyin yapılabileceği o tekvinhanede bir kılınç imal ettiler ve hafif kefeye koydular. Gel gör ki ağır çekti ve bu sefer diğer kefe yukarı kalktı. Bunun üzerine baltalı mızrak ile bir burginyot yapıp diğerine yerleştirdiler. Ama bu defa da o ağır geldi. Hal böyle olunca uğraşa dedine biri fitili, diğeri çakmaklı tüfek üretip kılıncın bulunduğu kefeye koydular ama yine muvazene sağlanamamıştı. Nihayet tekminhanenin tezgahında bir kolomborna döktüler ve baltalı mızrağın yanına koydular. Ancak kefe yine ağır gelmişti. Ardından olan bitenden dolayı birbirlerini suçlamaya başladılar. Kavgaları için silahlar zaten hazırdı. Bu kez kefelerin muvazenesi cesetlerle sağlanmaya çalışıldı. Kurbanlarının kanı aktıkça kefeler hafiflediğinden yeni yeni kurbanlar buldular. Derken revolverlere, humbaralara, dağ toplarına, muazzam obüslere sıra geldi. Sonunda 200 kiloluk takıp danesi atan 18 inçlik toplar bile kefelere kondu. Kefeler bir inip bir kalkıyordu. Artık muvazene hiç düzelmeyecekti. Cennetlerini kaybetmişlerdi. Yok, hayır. Eğer yemyeşil ağaçlar cennetse, rengarenk ve huzurlu evler ve mabetler cennetse, en önemlisi meleklerin yaşadığı yer o masmavi ve engin deniz kadar güzelse, cennet asla kaybolmazdı. Top nişangahının başındaki yüzbaşı Almaşov buna şahitti. Çünkü kobalt mavisi denizin çok ama çok açıklardan o şirin Trabzon kıyıda demirlemiş her biri aşağı yukarı ikişer gross tonluk dört baslı askeri nakliye sefinesiyle mazı ve akça ağaçlar içinde adeta kaybolan Fatih Camii ve çevresindeki her biri mütevazi birer mimari şaheseri olan küçük evler ile başta Zanos Paşa'nınki olmak üzere taş köprüleri ve nice cami ile küçük Ayvasıl Kilisesi, hükümet binaları, konaklar, kaşaneler ve semada uçan martılar ile, evet, işte bu haliyle Trabzon, o sabah yağmur sonrası Karadeniz açıklarından bir sulh, sefa ve selamet şehri olarak adeta cennet gibi görünüyordu. Ama görüntüsünün üzerinde ufki ve şakuli iki çizgi, bunların üstlerinde ve yanlarında ise nişangahın iç taksimat rakamları vardı. Derken sert ve şiddet bir ses duyuldu. Zagruzga, Pastoraniye, Devitsot. Bu karşı konulmaz emrin ardından suratları isten kapkara dört tomarcı, iki metre uzunluğundaki cehennemi mermiyi kanter içinde var güçleriyle 18 inç çapında ve neredeyse bir minare uzunluğundaki o lenduha misali topun kamasından içeri sürdü. Kamacı hava subapını açtıktan sonra dört parça imla hakkı da kızak üzerinden zor bela kaydırılıp dev topun namlusuna dolduruldu. Topun has çelikten mamul muazzam kama bloğu gümbürtüyle kapanınca nişancı erler levyelere asılır asılmaz tareti döndüren ve dev topa irtifa veren koskoca madeni çarkların çelik dişlileri birbirlerine geçiverdi. Çata çata çat çat çat çat sesleriyle ölümcül top hedefe tevcih olurken son bir çat sesi durduğu anda kule sarsıldığı için mürettebat oraya buraya tutunmuştu. Kuledeki sessizlik gözünü nişangahın iç taksimatından ayırmayan nişancının Gatovi sesiyle bozuldu. Erler ellerini kulaklarına götürüp eğildiler. Ardından deniz topçusu yüzbaşı Almaşov Stelyat diye bağırır bağırmaz devasa top kulakları sağır eden dehşetengiz bir gümbürtüyle patlayıp beşiği üzerinde geri teperek tekrar yerine oturdu ve kule duman içinde kaldığından gümbürtüyü mürettebatın öksürük sesleri takip etti. 300 kiloya yakın trinitrotoluin tahrip maddesi taşıyan cehennemi mermi Rus dreadnought topunun namlu ağzından döne döne çıktığında tam altındaki deniz satı infilak tazikiyle yarım kulaç alçalmıştı. Ancak mermi Trabzon'a asker getiren Hüdeyde Nakliye Sefinesi'nin bordasına değil, padişahımızın inşa ettirdiği cephaneliğin garp tarafındaki tarlaya düşüp infilak ederek 10 metre kutrunda bir çukur açtı. Şehirdeki sahil topçusu, teyakkuza geçerken Rus dreadnought'u rüzgarın sürüklediği sis içinde bir görünüp bir kayboluyordu. Hemen sonra tekmil batarya mukabil ateşe başladı. Ama Trabzon açığındaki çelik Rus dreadnought'unda yüzbaşı Almaşov Vusota dva, astavit tri diye bağırdıktan az sonra o muazzam top namlusundan ateş, duman ve ölüm kusarak yine gümbürdedi ve Dane bu kez bordasına isabet edip infilak edince alevler içinde kalan sefinenin omurgası tiz bir gacırtıyla ikiye ayrıldı. O koskoca Hüdeyde birkaç dakika bile geçmeden iki parça halinde dibe batarken meydana getirdiği girdap, sefineden atlamaya muvaffak olan zavallıları da derinliklere çekmişti. İşte bu sırada sahil topçusunun menzili dışında ve Sis'in içindeki Rus harp gemisinin bulunduğu yerde parlak bir yalın peyda oldu. Ve hemen ardından aynı yerden infilak sedası ta tepelerden aksetti. Sis bir ara seyreldiğinde sahildekiler Rus dreadnought'unun pupasındaki yangını fark ettiler. Muharebeyi terk etmiş şimale doğru tam yol seyrediyordu. Rus harp gemisini kaçıran Hamidiye ise üç bacasından hışımlı ve kıvılcımlı kapkara dumanlar püskürttüğü halde çeyrek saat sonra garpta burnu dönüp mavi bir atlas gibi sakin ve dümdüz denizi keskin bir hançer gibi yarıp mahmuzunun iki tarafından saçtığı öfkeli ve deli köpüklerle tam yol seyrederek Trabzon açığında bütün heybetiyle görünür görünmez ahali sevince boğuldu. Kaçan düşman Dreadnought'takiler haklı olduklarına inanıyorlardı. Çünkü devlet, medeni dünyadaki 2000 senelik şövalyevari ananeyi ihlal edip harp ilan etmeden onların limanlarını bombalamıştı. Ne saf medeni ne de saf barbar olan kırmalarla düşmanları arasındaki fark, seyisiyle şövalye, daha doğrusu onların binek hayvanları arasındaki farkla aynı sayılırdı. Bu yüzden onlara şövalye değil, aselye, hatta asine diye hitap etmek doğru kaçardı. Ödemeyi taahhüt ettiği borçları bile ödemeyen devletin Credo qui absurdum düsturunu asırlar evvel bırakan medeni dünya nezdindeki kredibilitası, evvel zamanın yiğitlik masallarına dayanan abes haysiyeti, bir zamanlar cihan hakimi olmanın getirdiği fasarye şerefi, mekruhane işportasında tenzilatla bile müşteri bulamaz olmuştu. Ama aslında bu doğru değildi. Rus limanlarına yaklaşmak için gri boyayı, sapa rotaları, sisli havayı değil de barışı kamuflaj olarak kullanmak askeri bir alçaklıktı. İşte Rus dreadnought'u kaçıyordu. Fakat Hüdeyde nakliye sefinesini batırmaya muvaffak olduğunda sahildekiler bu harp sefinesine küfrü basmışlardı. Çünkü onlar için haklı yahut haksız olmak değil, birilerinin kendilerine zarar verip vermemesi önemliydi. Yine de Hamidiye çıka gelip o dreadnought'u hasara uğrattığında düğün bayram etmişlerdi. Ama ordugâhta en çok sevinenler, batan Hüdeyde sefinesinden daha 4 saat önce sahile çıkan kıtaların askerleriydi. Belki şeyhlerinin kerameti, belki muskalarının koruyucu hassası, belki ana baba duası ve belki de cıvalı zarları sayesinde talihin kendilerine yar olduğuna, böylece mutlak bir ölümden kurtulduklarına inanan bu askerler, ancak yarım saat gibi kısa bir müddet ordugâhtaki diğer erat ve zabitin kıskançlıklarına hedef olmuştu. Çünkü zaman kıymetliydi ve o kış havasında daha geçit resmi bile yapılmamıştı. 14. ayrımın sonu. Sayfa 169.